أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسند الشهاب 587. حديث: لا دين لمن لا عهد له. Sözünde durmayanın dini yoktur. Allah korusun. Demek ki Aleyhissalatü vesselam'ın bu sözünden anladığımız kadarıyla bir insanın Müslüman olmasının sözünde durmasıyla birlikte düşünülmesi gerekir. Sözünde durmayı bilmeyen Müslümanlığı bilmiyor, bunu yapmayan dinini yaşamıyor anlamına gelecektir. Ama elinde olmayan sebepler, hani yaygın ifadeyle gücüm yetmedi, elimde olmadı, imkanım olmadı gibi sebeplerle aslında sözünde durmayı isteyen kişinin sözünde durmaması halinde ise iş yine ciddidir ve tehlike söz konusudur. Yani bir adam verdiği sözü tutmamışsa, ben ona sormayı severim, neden yapmadın yoksa yapamadın mı? Hani bir kapı açmak gerekir. Sözümde durmayı çok istedim ama deyiverecektir o. Çünkü sözünde durmamayı istemek zaten Müslümana yakışmaz. Peki ama senin sözünde durmana engel olan neydi? Söyle göster, öldürelim, dünyadan yok edelim onu, hatta uzayda da yer bulamasın deyince şaşkın bakışlarını bana yönettiğini görürüm. Öyle ya, neden durmadın sözünde? Duramamış, becerememiş, durmak istemiş ama peki ama neymiş engel olan? Orada söz yok. Öyleyse sözümüzde durmaya çalışalım. Çünkü hiç kimsenin şu anda söz konusu olmadığı bir din anlama konuşması olunca sözümüz, daha rahat ifade edelim inşallah. Bir adam konuşunca yalan söylüyorsa veya aynı adam sözünde durmuyorsa, ahdetmiş, ahde vefasız davranmışsa ya da bir başka adam, hatta belki aynı adam emanete hıyanet ediyorsa, işte bu adam konusunda ben onun karşısında olarak Aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini duyar gibi olacağım: ey Allah'ın kulu, karşında bu özelliklerden üçünü, ikisini veya birini yapan bir adam varsa, onun iman iddiasına güvenme, inanma, o her ne kadar iman ettiğini iddia etse de, sen onun imanının biraz yalandan olduğu konusunda bir işaret, bir alamet taşıdığına inan diyordu sanki sallallahu aleyhi ve sellem. Siz onu münafığın alameti üçtür şeklinde bir hadiste okumuştunuz. Ama İslam dini bana başkalarının dinini anlatmak için gelmemişti. Bana benim dinimi anlatmak için vardı ve ben bu hadisten şunu anlıyordum: ben eğer yalan söylüyorsam, ben eğer sözümde durmuyorsam, eğer ben emanete hain durumda olmuşsam, her ne kadar iman iddiam var idiyse de ki ben müminim, ben Müslümanım, elhamdülillah demeyi şerefle alnı açık ifade ediyorsam, ama bu özelliklerimden dolayı bende münafıkların özelliği varmış. Ben bu özelliklerle münafıklara benziyormuşum. Yani her ne kadar iman iddiam olsa da kafirlerin hareketi gibiymiş benim bu yaptığım diye bir tehlikeden söz ediyor hadis. Ben dikkat etmem gerekiyor. Öyleyse inanmıyorsam, yani sözümde durmak zorundaysam, buna inanıyorsam, inanmıyorsam yalan söylemeye, yani ben yalanın bana yakışmayacağına inanıyor, yalan söylememem gerektiğine inanıyorsam, yani ben hain olmamam gerektiğine inanıyor, hain olmam gerektiğine hiçbir yol bulamamışsam, öyleyse gayret edeyim. Ama her şeye rağmen, bütün bu inancıma, samimiyetime, ciddiyetime rağmen, bazen gerçekten insanlığım, aziyetim, zafiyetim veya gerçekten elimde olmayan sebeplerle gücüm yetmemişse, pişmanlığımın beyanı daha ciddi olayım, sözümü daha ciddiye alayım ve ben sözümde durmayı daha şeref bileyim, din bileyim demek zorundayım. Çünkü la dine limen la ahdele, sözünde durmayanın dini yoktur deniliyorsa, ben dinimin varlığını kendime anlatmak, bunu Allah'a arz etmek için sözümde durmak zorundayım. Ama nereden geldi, nasıl anlaşıldı bilmem, kim anlattı anlamam ama Müslümanlar arasında bu sözünde durma konusunda şöyle bir kapı açılmış. Nazlanıyorum. Bak, hayatında hiç baştan sona Allah'ın kitabını okumamışsın. Ne dediğini öğrenmemek için metinden okumuş ama mealini eklememişsin. İkisini birlikte okuyacaktın. Gel, söz ver. 10 günde, gücün yetmezse 9 günde, değilse 8 günde bitir demeye nazlanıyorum. Adam sinirlenecek neredeyse. Bana sevgisinden ses çıkarmıyor. 10 günde okuyamayan nasıl 9, nasıl 8 günde bitirir diye şaşkın soruyor. Ben, daha aza indirirsen daha rahat okursun demeye çalışıyorum. Çünkü hayatın öyle karmaşa, öyle karışık ki, o kadar işin aşın arasında, o kadar dünya ve dünyalık meşgalenin arasında, Kur'an'a zaman ayırmak için sen 10 gün ayıramazsın, sen 10 gününü veremezsin zaten, ama 9, ama 8 gününü ver, ciddiye al ve bitir demeye getiriyorum. Adam, çaresiz boyun bükecek, evet demek zorunda, bütün bahaneleri suya düşüyor, boşa gidiyor, sonunda şeytan mı, şeytan dostları mı hatırlatıyor, iyi ama söz veremiyorum, çünkü ben söz verirsem yapmak zorundayım diyor. Meğer, söz verince yapmak zorunda olduğuna dair, dini imanı tammış adamın, seviniyorum. Ama canım kardeşim, senin Allah'a sözün yok mu zaten? Sen Müslüman olurken, ya Rabbi, sözüm söz, kitabını okuyacağım demedin mi? Sözüm söz, peygamberini tanıyacağım, dediklerini dinleyeceğim demedin mi? Namaz kılmaya söz verirse kılmak zorundaymış ama henüz kılamayacağından dolayı veremezmiş. Sanki Allah'a sözü yokmuş gibi baştan ve fakat hayatının her bir kademesinde ya Rabbi sen benim Rabbimsin, ilahımsın, sen ne dersen yaparım yapmak zorundayım demiştin ya deyince o bahanesinin de boşa gittiğini anlayan ama her şeye rağmen kafa sallayıp boyun büküp ağzımla konuşunca ben boşa çıkarılıyorum, öylesi omuz sallayıp geçsem, boynumu büküp geçsem dercesine yine konuyu kapatmaktan yana. Tekrar ediyorum. La dine limen la ahdele. Sözünde durmayanın dini yoktur. Ey sen değil, ey ben, sözümde durmalıyım, dinimin var olması için. Sözümde durmuyorsam, din yok olmaya başlamıştır. Titiz davranayım, dikkat edeyim. 588. La tezummenne ahaden ala ma lem yu'tikallah fe inne rizkallah la yesuguhu ileyke hirsu harisin ve la yerudduhu anke kerahetu karihin. Allah'ın size vermediği şeylerden dolayı hiç kimseyi kötülemeyin. Çünkü hiçbir ihtiraslının çabası Allah'ın rızkının sana yönelmesine vesile olamaz. Aynı şekilde hiçbir hoş görmeyenin hoş görmemesi de rızkı engellemeye çalışsa da onun sana gelişini hiç kimse engelleyemez. Evet, Allah sana vermemeyi murad etmiş. Allah sana vermemiş. Bu konuda hiç kimseyi kötülemen gerekmiyor. Çünkü mümkün mü? Allah'ın sana vermeyeceği bir şeyi birisi istemedi de ondan vermedi, öyle mi? Haşa, Allah senin samimi, canını verme pahasına, geceni gündüzüne katarak ondan istediğin şeyi, Allah seni istemedi, dinlemedi de o kerih gören, hoş görmeyen, aman istemem, sevmem bu adamı diyen bir adamın engellemesine Allah haşa mahkum mu oldu estağfirullah? Ya da bir adam hırsla, ihtirasla, bütün varlığını bu işe vakfederek sana o rızkın gelmesine çabaladı, uğraştı, didindi de Allah onu dinleyip neyse vermeyecektim ama hadi bakalım sen çok istedin senden dolayı vereyim dedi, öyle mi? Peki ama hani dua edecektik? Hani sayu gayretimiz olacaktı? Hani uğraşacaktık? Hani Allah'ın bizim adımıza tahsisatını Allah bilir ama ben Allah'tan isteyeceğimi isteyecektim. O görev ayrı. Ben yine isteyecektim ama Allah bildiğini yapacaktı. Öyleyse ben Allah'ın bana tahsisatı konusunda ama ben bunu istemiştim. Olsa iyi olacaktı düşünmüştüm. Ben böyle daha iyi Müslüman olacaktım. Ben böyle hayatı daha iyi kavrayacaktım. Ama ben Allah'ın bunu bana vermesine o kadar muhtaçtım ki bunu bana verirse daha iyi olacaktı şeklindeki bir düşüncemi olmayınca da birilerini suçlama şeklinde mi sürdüreceğim? Yani aslında Allah verecekti ama bak bu adam biraz az gayret etti. Az çabalasaydı, uğraşsaydı, didinseydi ya da bir gayret ediverseydi bu iş olacaktı ya da falan adam engellemeseydi, biraz hoş görseydi, biraz bu işten elini çekseydi ya da müracaat etmeseydi, benim aleyhime dua etmeseydi o zaman bu işler olurdu mu diyecektim. Estağfirullah. Hem de defalarca estağfirullah. Çünkü Allah'ın rızkının bana gelmesi ancak Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın rızkının bana gelmemesi de ancak Allah'ın dilemesiyledir. Bunun ötesinde hiçbir şey doğru değildir. Allah bana bir şey vermemişse, bundan dolayı ben birilerini kötüleyeceğim öyle mi? Neden? Çünkü o biraz daha çabalasaydı diyecektim. Mesela, duyarsınız bazen, sizi suçlayan ya da yanınızda başkalarını suçlayan insanlar vardır. Az daha çabalasaydı, ona gidiverseydi, şunu yapıverseydi, şöyle deseydi, bu işe bir el atsaydı, bu iş çoktan olurdu diye. Hatta ben, nişan düğün işlerinde, evlenme boşanma işlerinde, benzer suçlamaların biraz daha yoğun yapıldığını, dükkan tezgah işlerinde benzer suçlamaların daha gündemde olduğunu duyar gibiyim. Adam, Allah'a rağmen Allah'la savaş halinde bir sistemin üyesi olmaya devam ederken, yani aman Allah'ım, Allah net yasakladığı halde o kendisi kendine iş edinmiş bu işe baş koymuş, can vermiş biçimde Allah'a karşı haram işlerle işini sürdürmeye çalışırken, dükkan ve tezgah işleri tepe takla gidivermiş. Aman kaç tane dükkanı sıfırlanmış, evi elinden çıkmış, arabası zaten kaybolmuş, evindeki bütün eşyalar neredeyse bitmiş, tükenmiş, yok olmuş. Adam çevresindekileri suçlamaya devam ediyor. Bana para bulsalardı, bana aracı olsalardı, beni destekleselerdi, bana yardımcı olsalardı, benim şu yanlışımı onlar yardımcı olarak daha önce yapmama aracı olsalardı, ben bu yanlışları daha önce yapar, daha önce batardım dercesine bir serzeniş ama adam batardım bölümünü söylemiyor. Battım demeyi şerefsizlik zannediyor. Oysa kazanmak yanında kaybetmek de eşdeğerde değil miydi? Ticarette kar zararla birlikte düşünülmeli değil miydi sanki? Boşanma işlerinde de görüyoruz. Bir el atsaymışım, bir gitseymişim, bir konuşsaymışım, bir yardımcı olmaya niyet etse, bir bu işin içinde kendimi bulsaymışım, bu iş çoktan kurtulurmuş. Haşa insanlar beni ne görüyorlar ki veya seni ya da onu? Oysa elimizden ne gelir ya da Allah'ın dediği budur, takdir odur, onun dediği gibidir demekten başka ne vardı ki zaten? Allah'ın bize tahsisatı, ancak Allah'ın takdiri iledir. Kadere rızadan başka ona boyun eğip ya Rabbi beni razı et diye dua etmekten başka ne gelir elimizden? Allah bir şeyi takdir etmedi ya da olmamasını takdir etti de o bizim istediğimiz bize ulaşmadıysa aslında böylece cenneti hak etmeye bize yol verilmiş ya da bize imkan sunulmuş anlamına gelmez mi? Onun için hiç kimseyi suçlamaya, hiç kimseyi kötülemeye hakkımız yok. Tekrar okuyorum. لَا تَذُمَّنَّ أَحَدًا عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللّٰهِ فَاِنَّ رِزْقَ اللّٰهِ لَا يَسُوقُهُ اِلَيْكَ حِرْصُ حَرِيصٍ وَلَا يَرُدُّهُ عَنْكَ كَرَاهَةُ كَارِهٍ Allah'ın size vermediği şeylerden dolayı hiç kimseyi kötülemeyin. Çünkü hiçbir ihtiraslının çabası Allah'ın rızkının sana yönelmesine vesile olamaz. Rızkı engellemeye çalışsa da onun sana gelişini hiç kimse engelleyemez. 589 La tezhebu habibete abdin feyasbiru ve yahtesibu illa dehalel cenne. Ya Rabbi, dayanacağımız sorular gönder, dayanamayacağımız bir şeyle imtihana tabi tut. Amin. Bir kimse iki gözü de görmez hale gelir, ona sabreder ve ecrini Allah'tan beklerse cennete girer. Allah kolaylıklar versin. Allah dayanamayacağımız şeyle imtihan etmesin. Hadis-i şerifte göz, Habibe kelimesiyle ifade edilmiş, yani sevgili. Elbette göz sevilmez mi? Ama imtihandır. Allah bazılarını önce gözlü, sonra onu elinden alarak imtihan eder. İşte böyle bir kulun iki gözü elinden alınmışsa, görmez hale gelmişse, ama o Allah böyle layık görmüş, beni böyle imtihan ediyor, görseydim cenneti kaybedecektim, meğer ki Rabbim bana merhametlidir, meğer ki Allah cehenneme düşmemi istememiş ya da benim böyle cennete gitmemi istemiş, benim iki gözümü almış ama bana neler ve neler vermiş diyorsa ve bunun karşılığında da Allah'tan ecir bekliyorsa, mükafatını Allah'tan bekliyorsa, işte bu adam sadece cennete girer. Öyle insanlar vardır. Biz, ya Rabbi gözümüzü al da karşılığında bize cennet ver demeyecektik. Böyle bir şey istenmez. Ama Allah öyle layık görmüş, öyle uygun görmüş, öyle de yapmışsa birilerini, ona bu hadisi özellikle anlatalım. Hem ne kadar seviniyor, hem ne kadar memnun oluyor sonunda. Var öyle bir tanıdığım. İki gözü birden gitmiş. Elimi attım, cıvık cıvık. Gözüm kaybolmuştu dedi. Bütün dünyam kararmıştı. Artık ben ondan sonra nasıl yaşayacaktım diyordum. Meğer öyle değilmiş. Hele ki namaz bilmezmiş önce. Belki kılmayı bilirmiş ama kılmaya devam etmeyi bilmezmiş. Kur'an tanımadan, sünnet bilmeden, din diyanet anlamadan bir ömür tüketmişmiş. Gözü varken olmamış bunlar ama sonra peki ama ben ne yapacağım şimdi dedi. Kolayı var dedim. Allah sana dini öğrenme imkanı vermeseydi sorumlu tutmazdı zaten ama sana Allah böyle bir imkan vermiş, sen dinleyerek öğrenebilirsin. Hani Kur'an-ı Kerim'de her bir ayetin okunduğu ama hemen arkasından da mealinin verildiği kayıtlar var, sen onlardan günde bir bölüm dinlemek zorundasın dedim. Kabul dedi. Hayata yeniden doğmuştu. Her şey yeniden şekillenmişti. Sonra içi öyle açıldı. Dünyası o kadar genişledi. Ufku o kadar genişledi ki hacca gitmesi gerektiğini anladı. Evet, iki gözü görmeden olsun. Ama onlara da hac yok muydu? Üstelik ben meraktan neredeyse ne hale gelmiştim tarif edemiyordum. Çünkü böyle bir Müslüman çıkmıştı karşıma ve iki gözü görmez hacca gidecekti. Kur'an'ı dinlemişti. Kur'an'ı anlatanı dinliyordu, Kur'an'ı anlamayı istiyordu, peygamberden sünnet duyuyor, peygamberi anlamak istiyordu. Yeryüzünde kendi hayatını kendisi gözleri görmese de yürütmeye çalışan bu Müslüman, bir de yanında oğluyla hacca gidecek, Kabe'yi görmeden seyredecekti, yani Arafat'ta duracak Allah'a dua edecekti, gözü görmese mi? Zaten Allah'ı görmeyecekti ki dua edecekti. Arafat'ta Müslümanları görmese olur muydu? Ama Müslümanların orada Arafat'ta çevresinde varlıklarını görür gibiydi zaten. Dua etti. İhrama girmişti elbette başta. Sonra Arafat'taydı. Sonra yürüdü. Peki şeytan taşlarken ne kadar da isabet ettiğine inanıyordum. Dönüşünü merakla, hasretle, üstelik biraz da belki aceleyle bekliyordum. Dönünce anlattıkları, aynen bu dediklerimdi, ondan öğrendiklerimi ise söylüyordum. Yani şeytan taşlamıştı ne kadar güzel. Ya da yanındakiyle birlikte şeytan taşlanırken ne kadar hoş. Evet o tam isabet ettiriyordu benim anladığım. Sonra tavaf ederken Kabe oradaydı ve duyuyordu, duyumsuyordu. Şu kafadaki gözle görmese de kalpteki gözle fark ediyordu. Öyle anlatıyordu, heyecanlıydı ve gözü gören insanların aldığından bu da aynen nasipdar olduğuna inanıyordu. Ben de öyle inanıyordum. Bir kimse, Allah onun gözünü alarak imtihan ediyorsa ne yapmalıydı? Dayanıp direnmeli. Allah beni böyle imtihan ediyor, ben böyle cennet hak etmeliyim demeliydi ve karşılığını Allah'tan bekleyerek kulluğa dört elle sarılmalı. İki gözle mi? O artık bütün varlığını göz kılıp her şeyle, bütün varlığıyla sarılmalıydı. Allah da ona cennet verecekti. Tekrar okuyorum. La tezhebu habibete abdin feyasbiru ve yahtesibu illa dehalel cenne. Bir kimse iki gözle görmez hale gelir, ona sabreder ve ecrini Allah'tan beklerse cennete girer. 590. La teruddu s-sâile velev bişikki temratin. Dilenen kişiyi yarım hurma ile de olsa boş çevirme. Nasıl anlasam? Nasıl anlatsam? Ama Allah'ın yardım edeceğine inanıyorum. Allah'ın yardımının sizin anlamaya gayret edeceğiniz şeklinde geleceğine de inanıyorum. Evet, dilenme konusu. Ben mi? Allah korusun. Sen mi? Allah seni de korusun. Ama hiç kimse dilenmesin mi? Evet. Lakin buna rağmen birileri dilenirse, yani çaresiz kalmış mı, anlamamış mı, bu konudaki ciddiyeti biraz eksik mi, bilmem ama dileniyorsa, peki ona ne yapsak? Dilenmek yasak. Bunu mu anlatsak? Hayır, o ayrı bir konu. Onun peşine gidelim, evini bulalım, dünyasına girelim, ona en güzel biçimde dilimizi hep balla karıştırıp en tatlı şekilde anlatalım. Dilenmekten onu vazgeçirmek için bize düşeni de yapalım elbette. Bu ayrı. Ama her şeye rağmen dileniyorsa, öncelikle, kesinlikle azarlamayalım. Ama ve lakin, o yine de dileniyor. Ama bizim de imkanımız varsa, yarım hurma ile de olsa boş çevirmeyelim. Mümkünse verelim. Öyle anladım. Çünkü dilenenler, yüzlerinin derisi soyulmuş olarak haşrolunacaklar ifadesi, bizi gerçekten ürkütmelidir. Dilenmenin şekilleri farklıdır. Yani bir insan bizzat kendisi senin ayağına gelip dilenir. Üstü başı perişan ve pecmürde olarak gelebileceği gibi, yani sizden daha mükellef bir kıyafet içinde ya da daha havalı bir biçimde karşınızda durur ve dilenir, isteyeceğini ister. Kendisi lüks ve israf içinde yaşayan birisidir. Buna imkan olarak sen zaten para harcamayı bilmez, kazandığını kullanmayı bilmezsin ya, işte senin paranı çarpmak için dilenebilir. Böyle modeller olur. Ya da yaşadığın şehrin meydanlarına koca koca levhalar asarak dilenir. Paraya ihtiyacım var, lütfen paranızı benim kasaya getirin dercesine nice ilanlar okursunuz. Dilenme mantığındadır sanki. Anladık. Dilenmesin insanlar. Yani girdiğiniz dükkanın her bir tarafını bu tür levhalar kaplamış da olabilir. Bakın, bir de şöyle bir de böyle malım var. Bunu eskiden şöyle satardım ama şimdi böyle satmaya başladım. Benim her şeye rağmen senin paranı kasama indirmem gerekiyor. Senin kesendeki, senin cüzdanındaki sende durmasın, benim kasaya intikal etsin diye para dilenmeye ısrarla ve tekrarla bu işi gündemde tutmaya çalışan insanlar görürsünüz. Yapmayın. Onlara anlatın bunu bir güzel. Sakin olsunlar. Takdir edilen gelir. Ancak o kadarına ulaşabilirler. Sükuneti bozmasınlar. Düzenlerini bozmasınlar. Çabalamasınlar boşuna bu anlamda. Sakin olsunlar. Ciddi olsunlar. Samimi olsunlar. Yani Safa'dan öteye, Merve'den beriye taşmasınlar. Rızık ararken nerede arayacaklarını şaşırmasınlar ya da Safa'ya geldiklerinde sadece göz atıp çevreye baksınlar, feryat ve figan ağlamasınlar ya da oraya bir bayrak dikmeye çalışmasınlar, ben burada oğluma su arıyorum, ekmek arıyorum diye levhalar ya da ilan levhaları oraya takmaya çalışmasınlar, onlar gitsinler Safa'ya, dönsünler Merve'ye, başlasınlar sa'y etmeye. Korkmasınlar, Safa ve Merve arasında bulmasalar da, onun şöyle az biraz yan kenarında, Allah onlara zemzem hazırlamış, hazırlayacaktır. Hazırladığını bulacaklar elbette bilsinler. Ama isterlerse, her şeye rağmen istemeye devam ederlerse, öncelikle bir karar. فَاَمَّ السَّائِلِ Estağfurullah. وَاَمَّ السَّائِلِ فَلَا تَنْهَرْ Azarlamasınlar, kızmasınlar, darılmasınlar. Ama yine de imkanları varsa, لَا تَرُدُّ السَّائِلَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ Dilenen kişiyi yarım hurma ile de olsa boş çevirme dediğinden dolayı aleyhissalatü vesselam öyle de yapabilirler. 591 La turdiyenne ahaden bisakatillah Allah'ı kızdırma pahasına hiç kimseyi razı etmeyin. Yani karşınızdaki, dışınızdaki, yanınızdaki, arkanızdaki, önünüzdeki birileri anneniz, babanız, hanımınız, kocanız, oğlunuz, kızınız veya yakınınız, uzağınız, konu komşunuz, tanıdık, bildik, eş dostunuz kim olursa olsun eğer sizden istediği Allah'ın gazabına, azabına gerek bir konuysa sakın ha Allah'a rağmen Allah'ı kızdırma pahasına onu razı etmeye çalışmayın. Adam çok ciddi sevdiğini, bu işin mutlaka olması gerektiğini iddia ile sana teklifte bulundu. Düşünüver, ya Allah'ı razı etmeyecek, hatta dahası Allah'ı gazaplandıracaksan o konuda ya. Yani herkesin rahatlıkla kabul edeceği bir örnek verseydim. Teklif ettiler sana, bir bardak içi ver diye, bir şişe tüketi ver diye, rakı ya da şarap ya da benzeri ama çok memnun olacakmış, bir kereye mahsus, sen onu içi versen, o dünyaları ona vermekten daha memnun olacakmış diye bir teklif sunsalar. Bir kere zina etmek, bir defa zina etmek için teklif etseler, ya da bir kere hırsızlık, bir kere adam öldürmek, bir kere savaştan kaçmak, bir kere Kur'an'a hakaret etmek, bir kere peygamberi inkar etmek konusunda, bir tecik, bir teklifte bulunsalar, ne dersiniz diye sorayım mı? Edepsizlik olmaz mı? Olur mu öyle şey? Böyle bir soru, haşa düşünmezsiniz bile değil mi? Elhamdülillah. Peki ama, hani öyle değil ama, yine de ona rağmen Allah'ı razı edeceğine inanmadığınız, dahası Allah'ın memnun olmayacağını bildiğiniz, isyan olduğuna inandığınız bir konuda, oğlunuz, kızınızla ilgili, düğün dernekle ilgili, evlenme boşanmayla ilgili, ya da dükkan tezgahla ilgili, eviniz ve tefrişatınızla ilgili, dostluğunuz düşmanlığınızla ilgili, evrensel planda hayatı değerlendirmeyle ilgili ya da bilmem hangi konuyla ilgili bir meselede Allah'ın gazap ve azabına sebep olacak bir şey ise teklif ederler de siz olsun bakalım Allah bu konuda kızıversin ama ben bunu memnun etmem gerekiyor çünkü onda şöyle bir beklentim, çünkü onda şöyle bir alacağım, çünkü onda şöyle bir bulacağım var diye onu razı etmeye çalışırsanız, Allah azap eder, gazap eder, dikkat edin. Tekrar okuyorum. La turdiyenne ahaden bi sahatillah. Allah'ı kızdırma pahasına hiç kimseyi razı etmeyin. Velhamdülillahi rabbil alemin.